Ayrım 28.
Fevzi Özden'le karşılaşmak istemediğini söylediği için hemen kompartımana girdik. Hemen aynı anda da tren hareket etti. Az sonra evler seyrekleşti. Kondüktör yemekle göründüğünde Ankara ufkunda hilal vardı. İlkel bir komünizmin üzerinde parlayan hilalden yanayım. İtiraf etmelisin ki şiirsel bir cümleydi dedi Günay, hilali işaret ederek. Ne çağrıştırdı dersin? Yeryüzü nimetlerini dillerinde paylaşma kelimesine yer vermeyecek bir doğallıkla paylaşan insanları, öbür dünyadan onaylayacak, sırtlarını sıvazlayacak bir sistemden yana olduğumu anlatabildim mi? Yüzüme baktı, gülmeye başladı. Elbette hayır değil mi? Cennet tüketiminin bile bir takastan ibaret olduğu, insanların en az sevabı verip en büyük günahlardan kurtulmaya şartlandıkları bir dünyada nelerden bahsediyordum Tanrım? Dünyayı bırak bir yana, Türkiye'de dedim. Bahsettiği özgürlüğü de anlatamadığını düşünüyordum. Hilal'den yana olmak deyince dinleyicileri İslamiyet'e geri dönüşü desteklediğini sanmışlardı. Mega Machine ideolojisini, endüstri uygarlığını sorguladığını bilemezlerdi. Endüstri uygarlığını sorgulamak mı dedi Günay. Yapma Allah aşkına. Esandala ahkam kesen Alman sefirine mi benzedim şimdi? Ah eski çağlar, makine geldi bizi berbat etti. Halinize, makinesizliğinize şükredin. Bunu mu anladı çocuklar? Dehşete düşmüş gibiydi. Bugünkü konuşma gibi aptalca bir risk aldığı için öfkeliydim. Ya ne sanacaklardı? Düşünmelerini istedim dedi zayıf bir sesle. Serbest piyasa ekonomisinin erdemleri gibi, ekonomi biliminin dokunulmazlığı gibi doğmaları, sorgulamalarını istedim. Türklerin homo economicus oldukları yalanını sorgulamalarını istedim. Ben sana bütün bundan ne çıkardıklarını söyleyeyim. Günay Rodoplu ekonomi bilimini, teknolojiyi reddeden bir gericidir. Aman Tanrım, o kadar kötü mü? O kadar kötü. Durumun vehametini sindirmesini bekledim. Mamafi dedim, son tahlilde düşündüğünü söyledin. Yani nekrofiliyaya karşı uyardın. Batı medeniyetinin dayatmalarına karşı uyandı. İşbirlikçiyim da. Yine aynı yere döndük. Bir tür esendallık ettim. Galiba omuzlarımı da siktim. Bu defa sinirlendi. Biz yenildik dedim. Hilal de komünizm de yenildi. Bundan böyle intihar etmek istemiyorsak batılaşacağız dedim. Demedim mi? Şöyle bir duraladı. Sen benim iki yüzlülük ettiğimi düşünüyorsun. Ne istediğini anlamaya çalışıyorum. Hiç beklemediğim bir şey yaptı. Trum trum trum trak tiki tak tak dedi Günay. Hayretle döndüm. Trum trum trum trak tiki tak diye sürdürdü. Makinalaşmak istiyorum. Beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu. Her dinamoyu altıma almak. Çıldırıyorum. Tükürüklü dilim bakır telleri yalıyor. Damarlarımda kovalıyor. Otodirezinler lokomotifleri. Trum trum trum trak tiki tak tak. Makineleşmek istiyorum. Mutlak buna bir çare bulacağım ve ben ancak bahtiyar olacağım. Karnıma bir türbin oturtup kuyruğuma çift uskuru taktığım gün. Anladın mı? Hayır. Sırtını döndü, pencereden dışarı bakmaya koyuldu. Be hey kocan ağzım, ne oldu da millet fabrika şiirini yazmaktan vazgeçti de içi bulut rençperlerle oyalanıyor diye söylendi. 1923'te yazıldı bu şiir. O günden bugüne bir tek daha yok. Neden? Neden? Sen elektrik mühendisleri odasında çalışırken Polonya Elektrik Mühendisleri Kuruluşu Başkanı, SEP Başkanı bir adam gelmişti. Tadeusz Dreizek. Evet, gündüzleri direnişteyken geceleri mağaralarda Polonya'nın elektrifikasyon planını hazırladıklarını anlatmıştı, hatırlıyor musun? Evet. Peki neden bizde elle tutulur tek ortak gayret Türkçenin sadeleştirilmesinden ibaret kaldı? Neden pastoral romantizmden kurtulup su getirmek gibi, güneş enerjisini adam gibi kullanmak gibi işlerle uğraşmıyoruz? Neden aklını tasavvufa taktığında mesleğinle uğraşmıyorsun? Neden? Çocuklardan bunlar hakkında düşünmelerini istedim. Kendilerini tanımaya davet ettim. Hepsi bu. Günaycığım, anlayamıyorum. Bir nekrofiliyadan bahsediyorsun. Bir teknolojiye tapınma ile arasındaki bağı anlatıyorsun. Sonra da dönüp makineleşmek istediğinden bahsediyorsun. Ve sübhanallah. Çelişkili değil ki bu. Bak, yaşamak istiyorsak makineleşmek zorundayız. Çünkü aksine gücümüz yetmez. Kaldı ki ben geçmişi yücelten bir ölü sevici değilim. Ama bu nekrofiliya faşizm tehlikesini de beraberinde getiriyor. Halkçılıkla teknolojicilik ne kelimeler icat ettiriyorsun bana. El ele yürümezse parsayı faşistler toplar. Biz makineleşmeli ve makineyi insanın emrine vermeliyiz. Teknolojiye karşı değilim, ölü seviciliğine karşıyım. Niye anlayamıyorsun? Gönlü dağlarda ve ekşi elmalarda diye kestim. Ve yeşil elmalarda diye düzeltti. Tipik bir üçüncü dünya insanı gibi Batı ile bir aşk nefret ilişkim var. Yeni bir yol arıyorum. Bizi çıkmaza sokmayacak ama faşist dayatmalardan kurtaracak bir yol. Makineleşme bu oluşumun olmazsa olmaz parçası. Yorulmuştum. Gerçekten yorulmuştum. Sen istemesen de öyle oluyor zaten dedim. Olmuyor dedi. Olmuyor gözüm. Gözünü seveyim. Kara para aklandı. Döviz stokları müsaittir diye 3 tane makine ithal edilince çağı yakalamış mı oluyoruz? Fevzi Özden'e bak. Daha henüz Amsterdam'da ya da Rotterdam'da kilise arazilerini işgal edip papazlarla kavga eden Hollanda köylüsü aşamasında. Ama BMW'si yerinde. Naturmensch be adam. Okullarda matematikten kalanların oranı kaç biliyor musun? Bazen dalga geçiyorsun gibi geliyor bana. 2000'e çeyrek kaldı. Biz daha hala bayağı kesirlerden ondalıklara geçemedik. Dünyayı asla onun algıladığı gibi algılayamayacaktım. Bu açıktı. Ağzımdan dökülen kelimelere kendim de inanamadım. Peki sen ne olacaksın diye vermişim. Cevap vermesini de beklemiyordum ama verdi. Alt tarafı bir ömürdür sevgilim dedi. Titrek bir ömür. Geri kalanını şafakla paylaşacağım. Masonların çakıl taşları gibi birbirimize sürtüne sürtüne sivriliklerimizi törpüleyeceğiz. Benim bilmediklerimi o biliyor, onun bilmediklerini ben. O bana halkımın dilini öğretecek, ben ona sömürgecilerin. O Türklere neler söyleyeceğini biliyor, ben Batılılara. Şakak şakağa verdik, bir elimizde Gümüşhane'yi tutuyoruz, öteki elimizle New York'u. Senin anlayacağın, ben susacağım, Türkiye o söyleyecek. O söylerken ben mikrofonu ayarlayacağım. Sana yemin ederim dünyanın en kaliteli mikrofonunu ayarlayacağım onun için. Orada atlamayacağım işte. Ondan kuşkum yok dedim ama Şafak bunları biliyor mu? Niye beni seçti ki? Dedi hayretle. Elbette biliyor. Ezilmeyecek mi? Saçmalama. Çok akıllı, çok Türk. Kendine rakip almadı ki beni. Rakip almadı. Amplikatör aldı. Duyularını, bilgisini güçlendirecek bir amplikatör. Benim işlevim bu. Kadınıyım ben onun da. İktidar ortağı değil. Çok Türk de ne demekti? Sormadım. Bana bir türkü söyle. Şafağa dönüşte birlikte kahvaltı edeceklerine söz vermişti. Dükkanda buluşacaklardı. Pendik istasyonda indi. Sabahın o saatinde elinde küçük bir valiz beni uğurlamak ister gibi beton peronda öylece durduğunu, trenin kalkmasını beklediğini hatırlıyorum. Artık kocaman bir kadın olduğunu, meraklanmam için bir neden olmadığını bilmene karşın onu orada bırakmaktan hiç hoşlanmadım. Dahası içimde gün kötü bir şeylere gebeymiş gibi bir his vardı. Bir bakıma doğrulandı bu sezgi. Rodoplu, Şafak'ın gündelik yaşamı ile tanıştı. Diana Pavlovich hayatımıza girdi. O sabah epey bir süre taksi beklemiş, sonunda bulduğu şoföre elindeki adresi okumuştu Günay. Çırpıcı Mahallesi, Kazım Karabekir Bulvarı, No 71, minibüs yolu. Çırpıcı Mahallesi mi diyerek yüzünü ekşitti adam. Evet, ne oldu? Günay'ı yukarıdan aşağı süzdü. Yolu buradan çok zordur be abla dedi. Senin ne işin var orada demek istiyordu. İneyim mi? Yok, götüreceğiz artık. Sağ ol. Kartal istikametinde bir yola saptılar. Yaşlı adamın ne demek istediğini az sonra anladı. Birkaç dakika içinde asfalt bitmiş, kil sarısı bir balçağa girmişlerdi. Geceden yağan yağmurun doldurduğu çukurların derinliği belirsizdi. Şoför kenarlarından dolanmaya çabaladı. Ankara kupkuruydu, burada çok mu yağdı? Cevap vermedi. Ayağında kara lastik çizmeler, üzerinde kendisine birkaç beden büyük, rengi belirsiz, soğuk bir entari, saçları haftalardır yıkanmamış gibi duran küçük bir kız çocuğuna yolun ortasından çekilmesini işaret ediyordu. Çocuk son ana kadar kıpırdamadı, eli ağzında arsız arsız güldü. Şoför üstüne sürecekmiş gibi yapınca az ilerideki çocukların yanına kaçtı. Referandumun sonuçlarından etkilenmiş olmalıydım diye anlatmıştı Günay. Küçük kız bana Çoban Sülü'nün çocukluğunu düşündürdü. Bakmak için döndüğünde Kemal Tahir'in Kastamonu'sunu yaşadığı duygusuna kapıldı. Yükselen güneş mahallenin kas katı çirkinliğini, asık suratlı çıplaklığını daha da sertleştiriyordu. Az ileride kümeleşen çocuklar sabahın bu kör saatine top oynamak için toplanmış olmalıydılar. Daha şimdiden çamur içindeydiler. Sümükleri burunlarında fitil fitildi. Yoksullara özgü iki numara saç tıraşları, özensiz kundaklamanın sonucu yamuk kafataslarını büsbütün belirginleştiriyordu. Kötü dikilmiş giysilerinin içindeki bedenlerinin kavrukluğunu görmek için bir kez bakmak yetiyordu. Sahipsizliğin köprü altı çocuklarının yüzlerine yerleştirdiği küstah, yarı hain, yarı arlanmaz, yaşlarının çok ötesinde kaşarlanmış ifade bunlarda da vardı. Aralarından biri eğilse, yerden bir taş kapıp arabanın camına fırlatsa şaşırmayacağını fark etti. Çevreye artan bir merakla bakındı. Birer katlı, kiremit çatılı köy evlerinin arasından geçiyorlardı. Öylesine gelişi güzel kondurulmuşlardı ki aynı hizada iki ev yoktu. Özensiz pencerelerinde bir tek sardunya, bir tek karanfil yoktu. Hiçbir yerde tek bir ağaç, tek bir fidan yoktu. Kimileri zift rengi ondülin levhalarla çevirdikleri bahçelerine bir şeyler ekmişlerdi ama bitkilerin çelimsizliğine bakılırsa su da yoktu. Elektrik direklerine benzer bir şeyler de görememişti Günay. Geceleri zifiri karanlık olmalıydı. Gözleri sahneyi tamamlaması için etrafta dönenmesi gereken azgın köpekleri aradı. Neredeyiz? Çırpıcı mahallesine giriyoruz dedi şoför küfreder gibi. Rodoplu bu defa hak verdi. Adamın yeni yıkanmış, en az 80 milyonluk yatırımının bu çamur deryasında işi yoktu. Haklıymışsın. Buraya ancak kanı girer demesine kalmadı, o da oldu. Derisi kemiklerine yapışmış bir öküzün çektiği bir arabaydı. Yanında derisi kemiklerine yapışmış bir adam çamurlarına bata çıka yürüyordu. Günay muhayyelesinin ona oyun oynamaya başladığını düşünmüştü. Daha çok var mı? Şoför yine cevap vermedi. Neyse ki balçık yerini kısmen stabilize, daha kurucu bir yola bırakmıştı. Burada yapıların şekli de değişti. Köy evleri çatılarından demir çubuklar fışkıran kara prizma beton yığınlarına dönüştüler. Gökyüzünden gelecek bir saldırıya karşı silahlanmış askeri kurganlara benziyorlardı diye anlatmıştı Tülin'e. Sokağa sergiledikleri yalap şap, yıkanmış çamaşırlara rağmen yaşanmışlıkları yoktu. İnsanlığa karşı meşhum bir şeylerin planlandığı koca bir şantiye görünümündeydi Çırpıcı Mahallesi. Geldik ha? Şuradan döndük mü minibüs yolu. 4-5 katlı Laz inşaatı binaların çevrelediği yamalı asfalt bir caddeydi Kazım Karabekir Caddesi. Toz içindeki incik boncuk vitriniyle Paşa Bahçe, plexiglas M harfi düşmüş pamuk bank şubesi, plastik leğenlerini kaldırma yaymış züccaciyeci, kuru kurabiyelerini camakan raflarında piramit etmiş kötü pastane, başörtüsü ve pardes üstünden yeni kurtulmuş ucuz blücünleri içinde saçları mandallı, nadan bakışlı kızlara göz eden plastik çiçekli minibüs şoförlerinin ekolayzerlı işveleri arasından 71 numarayı bulmaya çalıştılar. Binalarda numara olmaması usuldendi. Caddeye açılan iki aracın yan yana geçmesine el vermeyecek darlıktaki sokakların sayı sıralamasını kesip kesmedikleri meçhuldü. Soralım bari dedi Rodoplu. Kardeş, 71 numara ne tarafa düşüyor biliyor musun? Türkiye'de kimse bilmediğini söylemeyi kendisine yediremez ya, caddeyi birkaç kere dolandılar. Şoför Günay'ı azarladı. Nereye gittiğini bilmiyor musun? Bilsem döner miyiz? Elindeki çantanın ağırlığı olmasa da kendisini Çırpıcı Mahallesi'nde adres ararken göremiyordu Günay. Bir an bırakıp gitmeyi düşündü. Burası olmasın dedi şoför. Kapıdaki minibüsü tanıdı. Burası dedi Rodoplu. Kendisini affettirmek için de yüklü bir bahşiş bıraktı ama adam bakmadı bile. Tahmininden çok daha büyük depo gibi bir yerdi şafağın dükkanı. Kapıda aşağı inen birkaç basamak merdivenin başında dikildi. Karşısına gelen tezgahta duran bir kız, bir erkek, çocuk yaşta iki tezgahtar şaşkınlıkla baktılar. Şafak Bey yok mu? Sedat Bey var cevabı kardeşlerin ikame edilebilirliğini söylüyorlardı. Karşılıklı bakıştılar. Nerede? İçeride dedi erkek çocuk. Rodoplu merdivenlerden aşağı birkaç adım attı. Gözlerini zayıf neon ışığına alıştırmaya çalıştı. İşaret edilen yöne döndü. Sedat'ın devlet malzeme ofisi masalarını hatırlatan Bahriye grisi bir yazıhanenin arkasında oturduğunu gördü. Sedat onu gördüğüne şaşırmış ise de belli etmedi. Ağır bedenini kaldırmakta zorlanıyormuş gibi yarı kalktı. Hoş geldiniz dedi. Çalmaya başlayan telefona döndü. Rodoplu'ya sağ tarafında tüp gaz ısıtıcısının yanında duran plastik döşemesi yer yer yırtık, kenarsız koltuğu işaret etti. Buyurun oturun. Elindeki çantayı nereye koyacağını bilemeden öylece dikilmişti Günay. Sedat'ın konuşmasını bitirmesini bekledi. Ağabeyinle bir işimiz vardı diye yalan söyledi. Burada buluşup gidecektik, o nerede? Gelir dedi Sedat, bir çay içelim de. Nerede olduğunu biliyor musun? Buluruz. Şafağı hatırlatan bir tavırla genç tezgahtara seslendi. Oğlum Sedat, bize çay söyle. Yazıhanesine döndü, telefonlara cevap vermeye koyuldu. Beton soğuğunu kessin diye çatılan tahta tablanın üzerine yerleştirdiği ayakkabılarının çamuru dikkat çekmeyecek gibi değildi. Nedenini ve süresini bilmediği bir bekleyişe girmişti Günay. Kendimi aptal gibi hissediyordum. Dükkanı incelemeye koyuldu. Sedat'ın oturduğu yazıhanenin solundaki raflardan bir tanesinin üzerine saydam bir plastik poşet içinde raptiye ile tutturulmuş fotoğrafını o zaman gördü. Durağan Kur'an'ın dükkanındaki imza günde çekilen fotoğraflardandı. Öyle ustaca seçilmişti ki Günay hem çok belirgindi hem de gerektiğinde resmin orada olma nedenini açıklayacak başkaları da vardı. Yasa dışı bir aşkın usta kamuflajı olduğunu düşündü. Bir soran olsa Şafak, bırak yahu olur mu öyle şey diyebilir, inandırıcı da olurdu. Kendi fotoğrafını görmüş olması yabancılığını gidermesine yardımcı oldu ama garip bir hüznü de beraberinde getirdi. Sevdiği adamın günlerini geçirdiği bu yeri işselleştirmeye çalıştı. Bir şey diyor musun şeklindeki telefon kapatma formülünü de o gün öğrenmişti. Anlaşıldı, kes artık demenin bir yoluydu. Müşteriler geldi, müşteriler gitti. Hilton'un barına türemiş, mintanlı kapıcı Şükrü Efendi nasıl yadırganırsa, türlü malzemenin arasında kendisine özgü bir adacık oluşturan Rodoplu da öyle yadırgandı. Sürekli çalan telefonu, Sedat'ın çevirmelerini izleyen konuşmaları dinlemenin ayıp olacağına ilişkin şartlanması, haber alabilmek için delikanlının gözlerini kollamaktan başka çare bırakmadı. Ne ki Sedat, Günay'ın ne denli sıkıldığının hiç farkında değilmiş gibiydi. Yarım saat süreyle ne bir söz söyledi ne de bir açıklama getirdi. Sonunda 10 dakika içinde bir ses çıkmazsa ben gidiyorum dedi Rodoklu. Bir çay daha içelim, birazdan gelir. Adının İbrahim olduğunu sonradan öğrendiği kara kuru genç adam o sıralarda geldi. İbrahim sendikacıydı. Anadolu yakası temsilcisiydi. 1980 öncesinin işçi liderlerinden, Netaş grevinin önderlerindendi. Gözleri Rodoklu'da Sedat'la sohbete koyuldu. Bir toptancı müşterisi gelip de Sedat makamını terk etmek zorunda kaldığında Günay'a döndü. Rahat otursana, niye öyle büzülmüş oturuyorsun? Anlamadı Rodoklu. Efendim dedi, bir şey mi söylediniz? Adam tam cevap vermeye hazırlanıyordu ki Sedat geri geldi. Onun dönmesiyle sustuğunu izledi Günay. Sedat ben gidiyorum. Bir dakika dedi Sedat, yine müşteriye kalktı. Karşıya mı diye sordu sendikacı. Evet, ben seni bırakırım. Sağ olun demeye kalmadı. Sen çık köşede bekle, ben şimdi geliyorum dedi adam. Besbelli gün görmüş bir adammış ki bizimkini hemen teşhis etmiş kardeşim diye anlatmıştı Tülin. Günay'ın nasıl şaşırdığını tahmin edebiliyordum. Efendim? Sedat dönmüş, söz yine kesilmişti. Bu defa da gözlerini devirdi. Hadi sen kalk işareti yaptı sendikacı. Aman ne salağım, nihayet aydı Günay Rodoplu. Yerine büsbütün yerleşti. Bu defa da Günay'ın sözünü yanlış anladığını hükmetti, kıvrandı genç adam. Sedat'ın arkasını dönmesine fırsat bildi. Ben çıkayım, sen arkamdan gel diye fısıldadı. Seni köşeden alırım. Yorgun olmasam belki de aldırmazdım diye anlatmıştı Tülin'e. Ama ilkel komünizm üzerinde parlayan hilaller homo economicus'larla birleşti. Sedat'a adamın kim olduğunu sordum. Gözleri müşterilerinde, ağabeyimin eski bir arkadaşı demiş, adını söylemişti Sedat. Bir şey mi var? Şafağa ihanet edildiği duygusuna yine kapıldı Günay. Arkadaşının misafirine bunu yapacak adamın diğer ilişkilerinde de güvenilir olmayacağını düşünüyordu. Uyarmamak suç ortaklığı yapmak demekti. Terbiyesiz bir bey dedi ve anlattı. Neyse şimdi sen bana bir taksi bul da ben gideyim. Şafağın bir işi çıktı herhalde. Sedat bir sfenks sessizliğiyle dinledi. Ağabeyesinin nerelerde olduğuna gelince ne bir bilgi verdi ne de ağabeyesini mazur gösterecek bir açıklamada bulundu. Adaşı küçük amcaoğlunu emretti. Sedat oğlum şuradan bir taksi kap. Yol boyu kirlenmişlik duygusunu atmaya çalıştı Günay. Bu kirlenmişlik duygusu tamlaması Rodoplu'yu en iyi tarif eden tamlamalardan birisi. Sıkça kullanmam o yüzden. Ticarethaneyi, kara sakalları diken diken sendikacılığın sinsiliğini, Sedat'ın adamla konuşurken yaydığı yakınlık duygusunu unutmaya çalıştı. Öte yandan kabahatin aslında kendisinde olduğu, Sedat'a bu olaydan hiç bahsetmemesi gerektiğini düşünüyordu. Yarım saat kadar sonra adresi itibarlı diye tanımladığı kendi mahallesindeydi. Çırpıcı mahallesini belki birkaç kez satın alırdı ama Profesör Kevorkian'ın Profesör Pavlovich'i bastığı yerde ot bitmeyen Türk'ten sakın uyarısını haklı çıkarırcasına burada da tek bir ağaç yoktu. Son yeşil alancağa kondurulan çocuk bahçesini de mahallenin bedduaları arasında zengin inşaat sökmüştü. Kaldırımlar insanlar için değil ki, yüzlerce milyonluk otomobilleri olmayan mazgal deliklerinin gölete çevirdiği caddeden kaldıran platformlardı. Kendi apartmanın taşlaşmış toprak girişine çimen ekmek önerisini komşuları çok su gider diye reddetmişlerdi. Oysa hepsi en az birer tane yazlıkları olan insanlardı ve daire başına düşecek fazladan su parası ayda 2000 lirayı geçmiyordu. Richard Schilling'in Şişli'yi bir getodan geçtim, çok ilginçti diye tarif ettiğini hatırladı. Biliyor musun Günay, ilginç olan ne demişti İngiliz? İlginç olan Türklerin bizim kentsel gurur dediğimiz şeye sahip olmamaları. Türk şehirleri inanılmaz bir pejmürdelik içinde. Bu herhalde kent geleneğiniz olmadığı için böyle. Benzer şeyleri daha sonra Diana Pavlovich'in kocası Profesör Pavlovich de söyleyecekti. Bir Türk şehrine tepeden baktığında gaddarlıktan başka bir şey görmüyorsunuz demişti adam. Ufuk çizgisine hemen her zaman beton bloklar egemen. Binalar ya inşaat halinde ya da dökülüyorlar. Pejmürdelik de bundan kaynaklanıyor zaten. Yeni yapılan binalara bakıyorum, onlarda da hiçbir şıklık, hiçbir hoşluk yok. Birkaç Türk entelektüeli ile konuştum. Onlar bunu hızlı kentleşme ile açıklıyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Bence Türk entelektüellerinin nostaljisi yanlış konumlanmış bir duygu. Dayana'nın ısrarı ile Şebi Aruz'a Konya'ya gittikleri dönemlerdi. Mevlana'ya gitmeden önce 1840'ta Konya'yı gezen bir seyyahın anılarını okudum dedi Profesör Pavlovich. Yazar şehre güzel bir taş kapıdan girdikten sonra kendilerini bir viranelikte bulduklarını söylüyor. Zamanın modern yapıları çoğunlukla kerpiçmiş, evler dökülüyormuş, camiler terk edilmiş, minareler yıkılmışmış. İnsanlar ahır gibi sefil yıkıntılarda yaşıyorlarmış.